Ayrım 21. Paul Robson, Otobiyografi, sayfa 217. Ailenin en küçüğü olduğumdan Princeton'daki günlerim neşe içinde geçiyordu. Ben daha çok top oynardım. Top oynamak için uygun boş arsalar vardı. Kolej takımında oynayan Bill'in tatillerde bana futbol oynamayı öğretmesi benim için unutulmaz anlardı. Bill benim ilk koçumdu. Üzerinde otların bittiği bir arsada beni defalarca çalıştırırdı. Rakibe nasıl sarılıp devrilip, top ile nasıl koşulur hep ondan öğrendim. Sonra evde babamla geçirdiğim kış akşamları. Babam dama oynamaya bayılırdı. İkimiz salonda saatlerce oturur kendimizi tamamen damaya verirdik. Fazla konuşmazdık ama beraberce harika bir zaman geçirir ve çok mutlu olurduk. Babam bize köle olarak geçirdiği gençlik yıllarından, annesi Sabra ve babası Benjamin'den hiç bahsetmezdi. Ben çok sonraları annesinin ölümünden önce babamın onu görmek için plantasyona bir veya olasılıkla iki kez gitme tehlikesini göze aldığını hep başkalarından duydum. Eminim ki babam yaşamının bu sürecinden bahsetseydi, babam gibi asil bir insanın başka birisi tarafından sahiplenildiğini, sahibinin onu canı istediğinde alıp sattığını, kullanıldığı ve kötü davranıldığını küçük bir çocuk olarak kavrayabilmem asla mümkün olmazdı. Bütün bunları anlatırken bir şeyden daha bahsetmek isterim. Yıllar sonra New York'ta babamı köle olarak çalıştıran aileyle karşılaştım. Şehir merkezindeki bir gece kulübüne, orada şarkı söyleyen arkadaşımı dinlemeye gitmiştim. Yanıma bir adam geldi ve kendisinin Kuzey Carolina'daki Robson ailesinin bir üyesi olduğunu söyledi. Annesinin benim yaşamımdaki başarılardan oldukça gururlandığını, benimle konuştuğunu duymaktan memnun olacağını, bundan emin olduğunu söyledi. Annesi aile adını kullanarak aldığım çeşitli ödüllerin arşivini dikkatli bir şekilde tutuyormuş. Sonra yabancı en kısa sürede benimle beraber sohbet etmek istediğini söyledi. Sır veriyormuş gibi gururla, "Biliyor musun, senin baban benim büyük babam için çalışırdı," dedi. O koşullarda mümkün olduğunca kibar bir şekilde bu güneyli beyefendiye, bu Robson ailesi adına tartışmasız olarak onun aile adını taşıyan zincirlerin orijinal sahiplerinden veya neslinden biraz daha fazla değer kattığını belirttim. Siz şimdi bana diyorsunuz ki benim babam sizin büyük babanız için çalışırmış. İsterseniz şunun doğrusunu söyleyelim. Sizin büyük babanız benim babamı bir köle olarak sömürmüş. Bu sözler konuşmamıza son verdi ve bu Robson, o Robson'la asla bir araya gelmedi. Benim Princeton'ın beyazlarıyla çok az ilişkim oldu. Onlar için çalışacak yaşta değildim ama oyun arkadaşlarım arasında birkaç beyaz çocuk olmuştu. Bunlardan biri benimle yaşıt bir erkek çocuğuydu. Babası evimizden birkaç kapı ötede bir bakkal dükkanının sahibiydi. Tabii ki okula beraber gidemiyorduk ancak uzun yaz günlerinde ikimiz ayrılmaz oyun arkadaşıydık. Bir keresinde neden olduğunu anımsamıyorum. İkimiz çocuksu bir kavgaya giriştik. Bir süre karşılıklı olarak tehdit edici hareketlerde bulunduktan sonra her birimiz karşısındakinin burnunun ortasına bir yumruk vurma cesaretini gösterdi. Sonra çığlık çığlığa bağırarak evlerimize kaçtık. Ertesi gün her şeyi unutarak yeniden arkadaş olmuştuk. Annesiz olmanın verdiği üzüntü veren duyguyu hissettiğim anlar olmuştur ama gençlik günlerimden anımsadıklarım daha çok rahatlık ve güven duygusuydu. Birçok kişi sadece babam değil, evdeyken erkek kardeşlerim, kız kardeşim ve yakın ilişkide olduğumuz tüm cemaat üyeleri bana annelik yaptı. Hala caddenin karşısında ve her bir blokta dayı ve yeğenlerim vardı. Tabii aralarında hiç akrabam olmayanlar da vardı. Bu nedenle beni büyütmek için yardımcı olan tüm dostların isimlerini yazmaya kalksam bu adeta zenci Princeton'ın bir listesini oluşturur. Bir şekilde tüm bu iyi insanlar tarafından benimsenmiştim. Babam sahil bölgesine seyahate gittiğinde veya bir kilise konferansına katıldığında her zaman onların masalarında ve yataklarında, genellikle 2-3 çocuk beraber yatardık, Papaz Robson'ın oğlu için bir yer vardı. Bunlar çalışkan, maddi açıdan çoğu yoksul ama manevi açıdan son derece zengin kişilerdi. İnsanlığın iyi değerleriyle doluydular ve yüzyılların baskısıyla işlenmiş çelik gibi manevi duygulara sahiptiler. Benimle sebzelerini, kara fasulyelerini ve mısır ekmeklerini paylaştıkları bu evlerde işten gelen kahkahaların neşesi, halk esprileri, hikayeleri ve bir yaşam arzusu vardı. Evlerin bir tiyatro, bir konser salonu ve bir sosyal merkez olduğu bu küçük dünyada halk ezgilerinin sıcaklığı vardı. Aşk ve özlem şarkıları, deneyim ve başarıların şarkıları, azgın akan nehirler ve keyifle akan derelerin, kesik tempolu balatlar, dini şarkılar ve blues, manevi duyguların sınırsız acılarına şifa veren teselliydiler. Odalardaki kömür sobalarının sıcaklığında ve yazın tatlı leylak kokulu sundurmalarında, pazar sabahı kilise sıralarında ve koronun bulunduğu balkonda, evet, ben halkımı hep şarkılar söylerken duydum ve kalbim onların bu armonileriyle doldu. Bu şarkıları babamın dini konuşmaları sırasında da dinledim. Zencilerin konuşmalarında halk şarkılarının sözleri ve ritimlerinin çoğu vardır. O büyük ve yüce ilahiler yalnızca müzikle söylediğimiz dualardır. Mahalia Jackson gibi yetenekli ilahi şarkıcılarımızı heyecanla dinlerken vaizlerimizin ritmik güzel konuşma sanatını duyarız. Bu konuşmaları yapanların çoğu babam gibi şiirsel konuşmanın ustalarıdır. Princeton'dan anımsadığım bir başka şey daha var. Belki biraz garip ve anlatması zor. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama çocukluğumda zenci cemaatimizin benim üzerimdeki inancını fark ettim. Benim de diğer çocuklardan hiç farkım yoktu. Bizler birlikte lideri takip et ve tavşan kaç gibi oyunları oynuyorduk. Her zaman evet efendim der, büyüklerimize hiç küstahlık yapmazdık. Biz çocuklar hayalet korkusundan yakındaki mezarlıktan geçmeye korkardık. Pazar kilisesine gönülsüz ama tertemiz giderdik. Ancak babam gibi diğer insanlar da bende özel bir şeyler olduğunu iddia ettiler. Bunun ne olduğunu gerçek olarak kimse söyleyemedi ama benim kaderimin büyük şeylerle ilintili olduğuna inanıyorlardı. Bir şekilde bundan emindiler. Bu inançlarından dolayı vaizlerine bu yetim çocuğa yönelttikleri sevgiye daha da fazla özen gösteriyorlardı. Büyüdüğümde ne olmam gerektiğini bilmiyordum. Babam gibi bir vaiz mi? Annem gibi bir öğretmen mi? Ama mesleğim ne olursa olsun onların dediğine göre ırkımın onuru olmak için yükselmeliydim. Evlat diyorlardı, sende, senin derinliklerinde bir şeyler var ve bu seni yukarılara yükseltecek. Tıpkı benim karşında oturduğumu gördüğün gibi bunu göreceksin. Ben de zaman zaman alın yazısını kabullenen, geleceği özlemle beklenen, geleceğimin daha iyi günlerle ilişkili bir çocuk olduğumu düşündüm. Ancak kafama takmadım. Benim için büyümek, yükselmek için uzun yıllar vardı ve şimdi ise oyun zamanıydı. 1907 yılında Princeton'dan taşındık. Ben o tarihte 9 yaşındaydım. 21 yaşında üniversiteyi bitirene kadar kasabalar arasında bu dini topluluğa gidip geldim. Benim için Princeton'ı ziyaret etmek her zaman yuvaya dönüştü. Princeton'dan ayrıldıktan sonra ilk olarak Westfield'a taşındık. 30 küsur mil uzaklıkta New York yönündeydi. Princeton'da babam kiliseden uzaklaştırıldıktan sonra arkadaşları yıllarca vaizliğe geri dönmesi gerektiğini söylediler. Babam fırsat eline geçtiğinde 62 yaşındaydı. Her şeye yeni baştan başlamak için şevkle kollarını sıvadı. Bu sefer değişik bir mezhebe katıldı. Afrika Metodist Episkopal Sion Kilisesi, Westfield'deki zenci topluluğu Princeton'dakinden daha küçüktü. Başlangıçta Downing Caddesi Afrika Metodist Episkopal Sion Kilisesi'nin temelini atmak için babama yardım eden cemaatindeki üye sayısı bir düzineden fazla değildi. Sadece zencilere ait ayrı bir okul için kasabadaki zenci çocuk sayısı da çok azdı. Bu nedenle orada bulunduğumuz 3 yıl karma bir ilkokulda okudum. Westfield ve daha sonra Somerville her ikisi de Princeton'a oldukça benziyorlardı. Zencilerle beyazlar arasında aşılamaz engeller vardı ama o kadar da katı değildi. Küçük kasaba yaşamı içinde her iki grup arasında daha fazla normal dostça ilişkiler vardı. Burada aynı zamanda beyaz işçiler de çalışıyordu. Birçoğu dışarıdan gelmişti. Princeton soylularının tersine bu işçilerin derileri daha koyu renkteydi. Onlar da düşük ücretli işçilerdi ve iş bulma konusunda rakiptiler ama tamamıyla bambaşka bir sınıftan da değillerdi. Bu kasabalarda daha fazla beyaz insan tanıdım. Okul arkadaşlarımın evlerini sık sık ziyaret ederdim ve her defasında onlar tarafından dostça karşılandım. O sıralar bilincinde olmasam da şimdi fark ediyorum ki benim iki ayrı ırk topluluğu arasında kolayca gidip gelmem oldukça olağan dışı görünse de bunun nedenleri vardı. Öncelikle saygıdeğer vaizin oğluydum. Sonra spordaki yeteneğimden ve derslerdeki başarılarımdan dolayı diğer çocuklar ve kızlar arasında popülerdim. Ben her zaman onların eğlence ve şakalarını paylaşmaya hazırdım. Babamın bizleri büyütürken verdiği eğitimden aldığım saygılı, kibar ve nezaketimi gözlemleyen bazı beyaz aileler çocuklarını benimle arkadaş olmaya teşvik ediyorlardı. Sanırım çocuklarını olumlu yönde etkileyeceğimi umuyorlardı. Ben çok çalışkan, ev işlerine yardım eden, işe neşeyle koşan, bayanlara şapkasıyla selam veren, parça pasta teklif edildiğinde her zaman hayır teşekkür ederim diyen, tabii bu reddediş sadece ilk teklifte. Asla sigara içmeyen ve kötü söz kullanmayan, ömrü boyunca sert içkinin damlasını dahi almayan, yalan söylemeyen, okuldan hiç kaçmayan, pazar ayinini kaçırmayan ve karnesinde A'dan başka bir derece olmayan bir çocuktum. Bütün bunlar kesindi ve ben de iyi bir çocuk sayılırdım ama her şey o kadar da iyi değildi. En azından her durumda hep böyle değildim. Babam dik başlılık yaptığım durumlarda beni pataklamaları için öğretmenlerime izin vermişti. Herhangi kötü bir hareketimi anımsamama karşın bu izin birkaç olayda oldukça katı ve aklımda kalacak şekilde kullanıldı. 1910 yılında Westfield ve Princeton'ın ortasında bulunan daha büyükçe bir kasaba olan Somerville'e taşındık. Buradaki Afrika Metodist Episkopasyon Kilisesi'nde Papaz Raps'ın 8 yıl sonraki ölümüne kadar papaz olarak görev yaptı. Somerville'de 8. sınıfa başladım. Buradaki okulda da siyah ve beyaz öğrenciler birlikte okuyordu. Bu okuldan sınıf birincisi olarak mezun oldum. Benden bunun dışında bir şey beklememesine karşın sanırım babam çok mutlu oldu. Bu konularda davranışlarını kısıtlar, duygularının dışa vurmasına asla izin vermezdi. Her zaman anlatmışımdır. Okulda 100 puan almak dururken 95 puan alınmasından hiç memnun olmazdı. Bu onun daha çok mükemmeliyetçi kişiliğinden kaynaklanıyordu ki bu da onda belirleyici bir tutkuydu. Bundan ayrı düşünülmeyecek bir konu da onun insani değerleri en üst seviyede sahip olma görüşüydü. Yaşamımızdaki başarı kazanılan para ve kişisel ilerleme ile ölçülecek bir olgu değildi. Amaç daha çoğunlukla kişinin öz potansiyelinin en zengin ve en üst seviyede geliştirilmesiydi. Durmadan gerçeği aramak, tam anlamıyla bir öğrenme aşkıyla dolu olmak, babam böyle düşünüyordu. Klasik bir eğitim görmüştü. Bugün bu yöntem geniş ölçüde teknolojinin gücüyle yer değiştirdi. Daha çok zencilerin gelişmesi ve eğitimsel hedefleri anlamında ifade edilen iki karşıt görüş vardı. W.E.B. Du Bois'un militan politikası ve Booker T. Washington'ın muhafazakar söylevleri. Zenci yaşamında yer alan bu savaşımda babamın politik anlamda hangi safta yer aldığını bilmiyorum. Ancak Washington'ın zenci eğitiminde temel aldığı el işi eğitimiyle sınırlı tutan görüşünü Papaz Raps'ın pratikte açıkça reddediyordu. Babam bilginin sınırlarının özgürce araştıranlar tarafından belirlenmesine kesinlikle inanıyordu. Zenci kültüründe Latince, Yunanca, felsefe, tarih, edebiyat gibi öğrenmenin tüm hazineleri yer almalıydı. Bu nedenle ben lisede 4 yıl Latince ve sonra yüksek okulda 4 yıl daha Latince ve Yunanca derslerini aldım. Babam kendisinin çok iyi bildiği Virgil ve Homer ve diğer klasiklerdeki çalışmalarımı benimle sayfa sayfa takip etti. Topluma hitap etme konusunda ilk öğretmenim babamdı. Bundan çok önceleri de benim sınıf sözcüsü ve okulun tartışma takımında olduğum günlerde akşamları onunla evimizde çalışmalar yapardık. Onun kolay anlaşılır ve anlamlı sözü olan sevgisi ve güzel diksiyon üzerindeki ısrarı beni her zaman etkilemiştir. Somerville'deki yüksek okul Jim Crow değildi. Ve burada bazı beyaz sınıf arkadaşlarımla yakın dostluklar kurdum. Bunlardan biri de Douglas Brown'du. O 4 yıl aynı sınıfta okuduğum parlak bir öğrenciydi. Daha sonra Princeton Üniversitesi'nde dekan oldu. Okul korosunun daha sonraları yüksek okuldan farklı olarak ve tiyatro grubunun üyesi oldum. Çeşitli spor faaliyetlerine ve sosyal aktivitelere katıldım. Öğretmenler de dostça davranırlardı ve bazılarını özellikle hatırlarım. Bayan Vossler, müzik öğretmenimiz. Bizim okul koromuzu yönetiyordu ve benim sesimi eğitmek için özel ilgi göstermişti. Anna Miller, İngilizce öğretmenimizdi. Benim iyi bir konuşmacı ve tartışmacı olarak gelişmem için ciddi bir şekilde ilgilendi ve beni Shakespeare'in eserleri ile ilk tanıştıran o oldu. Amerikan tiyatrosunun bir zenciye Otello rolünü oynamasına izin vermek için yıllar geçmesi gerekiyordu. Ancak bu fikir Bayan Miller'a çok doğru görünüyordu ve lisedeki bir tiyatro gösterisi için beni bu role hazırladı. Bu büyük olayda babamın kusursuz diksiyon konusundaki titizliğini ve öğretmenimin sabırlı yönlendirmesini aklımdan çıkarmadan satırlar arasında bazen sinirli ve bazen de ürkek şekilde çabalayıp durdum. Bundan böyle kimse beni bu rolü tekrar denemem için asla ikna edemezdi. Bize Latince öğreten Bayan Van de Weer, ırkçı bir ön yargıya sahip biri gibi görünmüyordu. Bayan Bak, kimya ve fizik okutmanımızdı. Okulun sosyal yaşamından da sorumlu olduğu için bu konuya beni katmak ve rahatlatmak için her türlü çabayı gösterdi. Beni çeşitli danslara ve partilere katılmam için zorladı. Katıldığım partilerde ise benimle hep ilk dans eden o oldu. Onun tüm cesaretlendirmelerine karşın bu sosyal faaliyetlerin çoğunda çekingen davrandım. Ah, şimdi tatsız bir şey olacak duygusunu içimde hep taşıdım çünkü iki ayrı dünya, beyazlar ve siyahlar hiçbir yerde sosyal yaşamda olduğu kadar ayrı değillerdi. Sınıftaki beyaz arkadaşlarımın evlerini ziyaret edebilmeme karşın her zaman zenci toplumuna ait olduğumun bilincindeydim. Ben çocukluğumdan itibaren Amerika'daki zenci yaşamında belirli bir taktiği benimsemiş ve izlemiştim. Bundan yıllar sonra da bu kuralı tam olarak bozmadım. Tuhaf olan şu ki zencilerin gerçekten eşit olduğu gösterilmeye çalışılırken o beyaz üstünlük karşısında asla meydan okumamalıdır. Tırmanabilirsen tırman ama sakın kibirli olma. Daima müteşekkir olduğunu göster. Kazandıkların karşı güçlerce gönülsüz ve zoraki verilmiş olsa bile en azından müteşekkir olmaya özen göster. Yoksa onlar hepsini geri alabilirler. Hepsinden öte onların senden korkmaları için bir şey yapma. Yoksa bazen biraz gevşeyen o baskıcı el kesinlikle seni tekrar alaşağı edecek ve bu bir yumruğa dönüşecektir. Öyle ki bütün bunlar için senin en üst seviyede performans göstermen gerekir. Her nedense ben bir lise öğrencisi olarak doğru davranmak için elimden geleni yaptım. Fırsatları en iyi şekilde değerlendirdim. Kendimi sadece kendi potansiyelim ile karşılaştırdım ve kendimi bir başkası ile rekabet içinde görmedim. O zamanlar var olan şeylere karşı gelmek konusunda bir düşüncem yoktu. Ancak kibarlık ve çekingenlik de beni tüm düşmanlıklardan korumadı ve kısa sürede açığa çıktı ki lise müdürü benden nefret ediyordu. New Jersey okul sistemine daha sonraları üst kademelere yükselen Dr. Ackerman bana karşı kötü duygularını gizlemek için hiç çaba göstermedi. Ben ne kadar iyi şeyler yaptımsa o beni o kadar küçümsedi. Futbol takımında bek oynuyordum ve öğrenci arkadaşlarım topu Paul taşısın, Paul diye tezahürat yaptıkça Dr. Ackerman rahatsız oluyordu. Müzik öğretmenim beni okul korosunda solist yaptığı zaman müdür yine öfkeyle muhalefet ediyordu. Azarlamalarının dışında benimle hiç konuşmazdı ve hep azarlamak için bir neden arar gibiydi. Yaptığım bir hata da ara sıra sabahları okula geç kalmaktı. Hataydı çünkü evimiz okula sadece birkaç yüz metre uzaktaydı. Erken yat, erken kalk benim daima sıkı sıkıya uyduğum bir kuraldı. Ama bazen kalkıp okula gitmek için birkaç dakika geciktiğim oldu. O zaman tetikte bir şahin gibi Dr. Ackerman saldırıya geçerdi. Aşağılayıcı sözleri kendimi fena halde hissetmeme yönelikti. Ona göre zencilerin hepsi böyleydi. Bir gün ceza olarak beni eve gönderdi. Genellikle babam doğru cezanın kendisi yerine öğretmen tarafından verilmesini tercih ederdi. Ancak bu kez benim bu konuda söyleyeceklerim vardı. Dinle baba dedim. Artık büyüdüm. Sen ne yaparsan yap aldırmam ama bu nefret dolu ihtiyar müdür bana bir kez dokunursa yemin ederim boynunu kırmak için elimden geleni yapacağım. Sanırım babam ne demek istediğimi anladı, sesini çıkarmadı. Bu gençlik yıllarımda sahip olduğum şeylerden biri de evde olduklarında erkek kardeşlerimi ve kız kardeşimin bana yürekten yardımcı olmalarıydı. Bill en büyüğümüzdü ve zeka söz konusu olduğunda papaz Rapson'ın diğer çocukları önceliği ona verirdi. O tarihlerden beri birçok zeki insanla karşılaşmış olmama karşın Bill'in akıl gücüne olan sonsuz saygım azalmadı. Reed gibi o da öldü ve yeri asla doldurulmadı. Her zaman Lincoln, Penn, Boston ve Harvard'da okula gidiyor olurdu. Sadece parasız kalıp zencilere açık işlere girip çalıştığında okula ara verirdi. Çeşitli zamanlarda yataklı vagon hamalı olarak yollarda koşmak zorunda kaldı. Sonraları bir sürede New York'ta Grand Central istasyonunda hamallık yaptı. Burada onun engin bilgisinden etkilenen arkadaşları ona sıkı dolma lakabını takmışlardı. Bill'e tıp alanında burs verildi ve resmen onaylandı. Tıp alanında da diplomasını aldı. Ancak tabiatı gereği Bill doktorluğunu uygulamaya geçiremezdi. Eminim ki kırılan bir kemiği yerine oturtma gibi her gün karşılaşılacak bir sorunla yüz yüze kaldığında bile Tanrı bilir onun aklı nerelerde olurdu. Belki eski Mısır'a kadar uzanır, kırılan kemiklerin tedavisinin tarihini düşünürdü. Kim bilir belki de kemiklerin molekül yapısını merak eder veya olasılıkla yaptığı iş ile uzaktan yakından ilgisi olmayan tıbbi bir teorinin açmazlarının içine gömülürdü. Bana göre Bill, bir bilimsel araştırma laboratuvarında görev almalıydı. Böyle bir yerde onun hareketli ve araştırmacı yönü, aklı cevabı derinlerde gizli olan soruları gün yüzüne çıkarmaya yönlendirebilirdi. Tabii bir başka bir şeyi keşfetmenin zevkini almaya başlayıp elindeki işi unutmadan onun yanında birileri test tüplerini kontrol etmeli ve bilgileri anında not almalıdır. Onun doğuştan olan bu teori ve analiz yeteneği her ne kadar onun yaşamına pratikte yansımasa da Bill nasıl çalışılacağı konusunda bana yol gösteren temel kaynaktı. Somerville'deki lise yıllarında Bill yüksekokul ve demiryolu çalışmalarının yanı sıra sık sık eve gelirdi. Zamanının çoğunu benim çalışmamı yönlendirmek için harcardı. Doğru yanıtı bulduğumda dahi tatmin olmazdı. Evet ama niçin diye sorar, şiddetle itiraz ederdi. Yanıtlayamadığım zaman ise çabuk ve net bir şekilde bu bilemediğim şeyi bana açıklardı. Son dönemlerde hiç bilmediği konuları bile kısa bir araştırma ile yine aynı şekilde açıklardı. Buna hep hayret etmişimdir. Bugünlerde sık sık dil veya müzik çalışmalarımda zor bir sorun ile boğuşurken, bilhassa karmaşık bir sistemi çözmeye çalışırken hep abim, yani ev öğretmenim aklıma gelir. Bahse girerim ki Bill burada olsaydı bu sorunu anında çözerdi derim. Benim ilgimi spora yönlendiren ise erkek kardeşim Ben oldu. O standartların üzerinde göze çarpan bir atletti ve eğer önemli yüksek okullardan birine girseydi Amerikan milli takımına seçilebilirdi. Benim daha sonraları üniversite oyunlarında ve profesyonel futbolda karşılıklı oynadığım birçok ünlü yıldızdan daha yetenekliydi. Aynı zamanda iyi bir beyzbol oyuncusuydu. Hızlı koşardı ve beyzbol sopasını güçlü kullanırdı. Eğer o zamanlar zencilerin büyük liglerde oynamasına izin verilseydi ve diğer olanakları da elde etseydi, sanırım öne çıkan beyzbolculardan birisi de Ben olurdu. Aramızda daha az yaş farkı olduğundan en çok beni severdim. O beni küçük kasaba yaşamının dışına çıkaran ilk kişiydi. 14 yaşında ve lisede okuyordum. Ben, Rhode Island, Nargar St. Pierre'de yaz boyunca garsonluk yapacak bir iş bulmuştu. Buradaki zengin evlerinde zenci öğrenciler tatil dönemlerinde iş bulup çalışıyorlardı. Ben de Ben'le beraber gittim. Mutfakta çalışacaktık. Kesinlikle yaşamım boyunca bir daha bu kadar çok çalışmadım. İşim sabah 4'te başlıyordu. Yıkadığım dağ gibi kapkacak soyduğum patates yığınlarından ancak akşam geç saatlerde ayrılabiliyordum. Bütün gün boyunca bu acemi mutfak işçisinden kıdemli herkes, şef, ikinci aşçılar ve yardımcıları sonu gelmeyen işler bekliyorlardı. Ben son tabağı da bezle kurulayıp her şeyi pırıl pırıl toplamadan çok daha önce onların işleri bitiyordu. Kardeşim Ben'in huzur verici varlığı benim hep yanımdaydı. Yaşamındaki ilk işi olan kardeşimin mutfaktaki koşuşturma ve patırtı gürültü içinde şaşkınlığını, bu işe alışmış diğer işçiler arasında masumca dolaşan ufak kardeşini gözlerdi. Daha sonraları yüksekokul günlerimde Narragansett'te tekrar gittim. Oradaki garsonlar, otobüs muavinleri ve mutfak yamakları arasında bugüne kadar devam eden dostluklarım oldu. Bugün ülkenin her köşesine rastladığım önde gelen zenci profesyonellerin çoğu o zamanın öğrenci işçilerin arasından çıktı. Biz her zaman kız kardeşim Marian'ı ciddi ve içten görürüz. Kız kardeşim Marian ve ben çoğu zaman evde bulunmuyorlardı ama kız kardeşimi daima bir gülümsemeyle anarız. Şimdi kocası Dr. William Force ile Philadelphia'da oturuyor. Babamı bir vaiz olarak izleyen Ben olduysa da Marian da anne tarafımın öğretme geleneğini sürdüren kişiydi. Bir kız olarak evimize kahkaha ile gülmeyi getirdi. İçten ve hoş bir mizahi yanı vardı. Okuldan eve döndüğünde yemeği o pişirirdi ancak kesinlikle kadının yerinin herhangi birinin mutfağı olmadığına inanırdı. En azından uzun süre böyle düşündü. O benim için her zaman tabak yığınlarını geride bırakan kişiydi. Bir araya geldiğimizde buna hep güleriz. Tüm bu neşeli özellikleriyle beraber Marian gerçekten kendi ayakları üzerinde durabilen ve ilerleyebilecek şekilde yetiştirilmişti. Zenci bir kadın olarak övünçle çizdiğimiz yaşam yolumuz için çaba göstermenin onu iki kat daha ağır bir yükün altına soktuğunun bilincindeydi. Bu konuda hepimizden de gayretliydi. Yine genç bir bayan olarak Philadelphia'da öğretmen oldu ve sonuna kadar bu işte kaldı. Onun geç öğrenen çocuklarla ilgili çalışmalarını gururla anımsıyorum. Tüm içtenliğiyle bu çocukların arkadaşları seviyesine getirilebileceğini kanıtlamak için bütün enerjisiyle çalışırdı. Marian ve Ben'in huyları babama çok benziyordu. İyi konuşmacıydılar, güçlü karakterleri vardı ve ilkeleri doğrultusunda yaşarlardı. Tabii bir de kendilerini, onların gösterdikleri sevgiye olan hayranlığını kelimelerle ifade edemeyen bu en küçük kardeşlerine karşılıksızca adamışlardı. Ama onlar için kalbimin içinde bir şarkı vardı. Şarkıların en sevgi dolu olanıydı. Lise son sömestr tatilinde 17 yaşındaydım ve kafamda hala bir meslek oluşmamıştı. Şarkıcı mı? Hayır, bu sadece neşelenmek, eğlenmek için olabilirdi. Tiyatroculuk mu? Kesinlikle yapamazdım. Bir de kafamda hiç kesinleşmeyen ama gittikçe de zayıflayan vaiz olma fikri vardı. Sonuçta eminim babam buna çok memnun olurdu ama bana bu konuda hiç baskı yapmadı. Belki yüksekokulda meslek seçimim konusunda bir karara varabilirdim. Yüksekokul seçimim ise çoktan karara bağlanmıştı. Babamın ve Bill'in mezun olduğu Lincoln Üniversitesi'ne gidecektim. Somerville Lisesi'nin son sınıfında New Jersey'deki tüm öğrencilere açık bir sınav olduğunu öğrendim. Kazananı Rogers College Üniversitesi'nde 4 yıllık burs veriyorlardı. Şimdi 12 bin üzerinde kayıtlı öğrencisi olan bir devlet üniversitesi halindeki Rogers, o zamanlar 1000'den az öğrencisi olan özel bir okuldu. Bu okulu biliyordum çünkü 15 mil uzaktaki New Brunswick'teydi. Amerika'nın en eski okullarından biriydi. 1766'da kurulmuş ve oldukça dışa kapalıydı. Bir zamanlar bir iki zenci kabul edilmiş olmasına karşın Rogers'a yıllardır hiçbir zenci alınmamıştı. 21. ayrımın sonu. Sayfa 228.